Ayrım 27. Sayfa 255. 8. bölüm. Finansal krizlerin ekonomi ve politika bağlamındaki mirası. 1998-2003 arasında yaşanan krizler ve durgunluğun bıraktığı miras hem politika hem ekonomi ve ekonomi politikaları bağlamında eski dünyadaki ekonomik krizlerden tümüyle farklıdır. Bir tanım yapmak gerekirse mirası çok olumsuzdur. Ayrıca bu olumsuz mirasın etkileri kısa vadede atlatılabilir gibi de değildir. Başta ağır borçluluğun geleceğe sarkan etkileri en iyimser tahminle ancak orta vadede atlatılabilir. Ne var ki dış dünyadan yansıyan kriz risklerine içerideki dengesizlikler eklendiğinde dışa bu ölçüde açık bir ekonomik yapılanma ile bunun hiç de kolay olmayacağı ortaya çıkar. Bu bölümde yaşanan son krizin Türkiye'de siyasete ve demokrasiye getirdiği kısıtlamalarla dayatmalardan ve bunların ekonomiye etkilerinden, ağırlaşan kamu borçlarına, kalkınmaya, işsizlik oranındaki artışa ve bozulan gelir bölüşümüne uzanan bir çizgideki mirasın olumsuz etkileri incelenecektir. Alt başlık 1. IMF Dünya Bankası programlarına bağımlılık, siyaset ve ekonomi politikaları. Ağır ekonomik krizler yaşamak sadece ekonomiyi kısa süreli tahribata maruz bırakmıyor, aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası'ndan alınan kredilerin karşılığında bunların olağan ortamda dayatılamayacak talepleriyle, şekillendirmeleriyle karşı karşıya bırakıyor ülkeleri. Bu talepler ve şekillendirmelerse temelde uluslararası sermayenin karlılık, risiko hesapları ile ilgili oluyor. Şekillendirmelerde IMF, Dünya Bankası'nın gücü, ülkenin kredi için sıkışıklık derecesi ve alınan kredinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Bunlar ne kadar yüksekse talepler ve şekillendirme yolundaki baskılar da o kadar yüksektir. Türkiye'nin yaşadığı 1998'in ikinci yarısında başlayan çift dipli kriz ise hem yarattığı daralmanın şiddeti, hem süresinin uzunluğu, hem getirdiği ağır kamu borçluluğu ve kredi talebinin büyüklüğü açısından ülkeyi yüksek düzeyde bağımlılık sürecine sokmuş bulunuyor. Aşağıda kısaca bu konunun Türkiye'de siyaseti ve ekonomi politikalarını getirdiği noktalar birkaç önemli örnek yoluyla irdelenecektir. 1. Demokrasi, hükümetler ve politikalar. Krizin Türkiye ekonomisine getirdiği noktada hükümetin izleyeceği ne genel politikalar ne ekonomi politikaları üzerinde marjinal niteliktekiler dışında hiçbir gücü kalmamıştır. Ancak iktidarda kalacak hiçbir hükümetin farklı davranması da çok radikal değişiklikleri göze almadıkça pek olası gözükmüyor. İyi bir. Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı TBMM'ye Bakanlar Kurulu'nun 30 Ekim 2003 tarihli kararı ile getirildi. Burada verilen bilgiler CHP Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamalara dayanır. Tasarının öngördüğü ABD kredisi bu tarihte henüz yürürlüğe konmamıştı. 2003'te hızlı sıcak para girişi buna gerek bırakmadı. Kamu reformu tasarısıyla sağlıkta yaşanacak kargaşayı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Z. Öztek inceledi. 20 Mart 2004. Tasarı Türkiye'nin üniter ulus devlet yapısını eyalet sistemine çevirme yolunu açacak gibidir. 1. Yerel etnik, dinsel, sosyal öğelere egemenlik sağlayabilecek bir dönüşümü öngörmektedir. 2. Söz konusu tasarı hükümetin katıldığı IMF Dünya Bankası'nın Eylül 2003'teki Dubai'de yaptıkları ortak toplantıda alınan kamuda etkinlik ve şeffaflık sağlama kararının ürünüydü. Kaynağı ABD Kongresi'nin savaş bütçesinden Türkiye'ye 8,5 milyar dolar kredi açma kararı 16 Nisan 2003 ve Dünya Bankası'nın 2004, 2005 ve 2006'da vereceği toplam 4,5 milyar dolar tutarındaki krediydi. Türkiye bu kredilerin karşılığında sadece merkezi yapısını yerelleştirmekle kalmayacak, eğitim ve sağlık sistemini de özelleştirecek ve yerelleştirecektir. Dünya Bankası'nın Türkiye'nin merkezi yönetim yapısının ademi merkezleştirme tasarısı krizin başlamasından çok önceye gidiyor. AB'nin de üye devletlerde merkezi yapıyı yerelleştirme yolunda talepleri olduğu ve bu dönüşümü Fransa gibi çok merkezi yapıdaki bir devletin de kendi koşullarına göre uyguladığı biliniyor. Dünya Bankası nitekim Türkiye için böyle bir araştırmayı fonladı. Yazar kuşkularını gündeme getiriyor, önce merkezi yönetimin düzelmesi gerektiğini belirtiyordu. Araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Merkezi TESAR ile London School of Economics and Political Science, European Institute İşbirliği ve Dünya Bankası mali desteği ile Dr. Özcan tarafından yerel yönetimler üzerine yüz yüze görüşmelerle yürütülmüştü. İşin daha ilginci, tasarı TBMM'ye sunulmadan ve burada kabul edilmeden önce 3 yıllık bölgesel kalkınma planlarının Yüksek Planlama Kurulu'nda kabul edilmesi, tam da Dünya Bankası kredisiyle aynı döneme rastlayan 26 bölgede bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasına geçilmiş olmasıdır. Oysa Türkiye'de DPT anayasal bir kurumdur. Daha yasa çıkmadan önce 10 ayrı bölge kalkınma ajansı merkezinde bölgesel kalkınma koordinasyon kurullarının oluşturulması ve sessizce Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı'nın bir Japon şirketince yapılması işin şaşırtıcı bir olup bittiye getirildiğini göstermektedir. Bağış değil, kredi için bu denli boyun eğik davranmak, krizin getirdiği darboğazları olmasaydı acaba yine söz konusu olabilir miydi? İyi ki. Anayasada IMF Dünya Bankası taleplerine uymak üzere değiştirilmektedir. IMF ile 17. Standby İstikrar Anlaşması Aralık 1999'da imzalanırken tahkim anayasaya girdiği gibi özelleştirme de anayasal bir kuruma dönüştürülmüştür. Böylece idarenin taraf olduğu davalarda Danıştay yerini Uluslararası Tahkim Kurumu'na bırakmıştır. Dayatılan özelleştirmelerse artık taçtaki mücevherlerdir. POAŞ, Tekel, Tüpraş, bu kitap dizgideyken POAŞ satıldı, Tekel parçalanarak satışa açıldı, Tüpraş satışa sunuldu, diğerleri satışa hazırlanmaktaydı. THY, Petkim gibi kamu işletmeleri özelleştirilmekte ya da özelleştirme yoluna sokulmuş bulunmaktadır. 15 günde 15 kanun dayatmasıyla 2001 krizini izleyerek elden çıkartılmaktadırlar. Daha önce elden çıkarılanlarsa çoğunlukla gerçekten yok edilmişler, bunlara dayanan kesimler ya da yaşamı için bir tek kite bağlı olan birçok ilde insanlar işsiz, ilde sanayiden yoksun bırakılmışlardır. Oysa bu kitler halkın vergisiyle kurulmuşlardı. Hele satılan kamu bankalarının Sümerbank, Etibank, banka çöküşlerinde milyarlarca dolar zararla TMSF'ye geçmesi ibreti alem bir vakadır. Çünkü yine halkın vergileriyle bataklarına çözüm üretilmektedir. Bunun sonucunu geçmişte olana bakarak değerlendirmek herhalde mümkündür. Özelleştirilen kitlerin çoğunluğunda ne üretimi artırılabilmiş, yeni istihdam yaratılmış, teknolojik ilerleme kaydedilebilmiştir ne de devlet bunların satışında önemli bir gelir elde edebilmiştir. Bu satışlar Türkiye'nin üretim gücü kadar teknolojiyi geliştirme gücünü de yok etmekte, çoğu doğal tekel konumunda olduğu için sağlanan rantlar da eğer kurum ayakta kaldıysa yerli yabancı özel şirketlere gitmektedir. Oysa iğneden sürmeye her şeyini özelleştiren Arjantin'in 2000'lerin başında içine düştüğü büyük sıkıntıyı bilmeyen kalmamıştır. Diğer bir deyişle dışarıdan IMF Dünya Bankası dayatması olarak devreye sokulan özelleştirme aslında bir fiyaskodur. Üretim artışı teknolojik gelişme açısından getireceği sorunlarsa yakında ortaya çıkacaktır. Nitekim özelleştirmenin halka getirdiği yeni yüklerden ötürü hizmetlerin aksaması ve veya fiyatının çok yükselmesi Latin Amerika'da buna karşı halk ayaklanmaları başladı 2000'lerde. İ3. Tarım politikalarında krizle birlikte kredi alabilmek için IMF Dünya Bankası taleplerine uygun dönüşümlerse Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını ne ölçüde yitirmiş olduğuna çok anlamlı göstergeler vermektedir. GATT-Uruguay turu görüşmelerinde 1986-1993 tarımda her türlü devlet desteklerinin sınırlanması, dış ticaretinin de koruyucu önlemlerden önemli ölçülerde arındırılması kararı ABD'nin yürüttüğü AB'ye ve Japonya'ya karşı mücadelelerden sonra kabul edildi. 1995'ten itibaren de adım adım yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ancak bu mücadeleyi yürüten ABD başta kendisi olmak üzere gelişmiş ülkelerin hiçbiri anlaşmanın kurallarına uymadı. 2002 yılı sonu itibariyle OECD ülkeleri yine tarımlarını 300 milyar dolara varan bir tutarda destekliyordu. Türkiye'de 1999'a kadar tarım desteklerini kısıtlasa da sürdürdü. Özellikle hayvancılık ve et üretimindeki çöküş, Hayvancılık 1980'lerin başında milyonlarca süt hayvanının serbest ithalat dolayısıyla kesime gitmesi üzerine bir darbe yedi. 1990'larda PKK ile mücadele sırasında Doğu Anadolu'da hayvancılık yapan köylerin boşaltılması, SEK ve EBK gibi süt ve et hayvancılığını destekleyen kitlerin yok edilmesiyle ikinci darbeyi yedi. 1980'de hayvancılık tarım katma değerinin %35'ini sağlarken bu pay 1999'a gelindiğinde %21.7'ye inmişti. Dolayısıyla canlı hayvan ve et ithaline mahkum olma riskiyle karşılaşılmıştı. Ancak IMF Dünya Bankası kredilerinin baş şartlarından biri tarımsal üretime yapılan desteklerin kaldırılması, başta şeker pancarı ve tütün olmak üzere üretim kotalarına tabi tutulmaları, buğday gibi halkın baş gıda maddelerini ekmek makarna sağlayan bir ürünün fiyatının uluslararası fiyata bağlanmasıydı ve tabii ithalatın serbestleştirilmesiydi. Ayrıca Türkiye'nin tarım girdilerine gübre, su, kredi faizi gibi verdiği mali destekler kaldırılacaktı. Fiyat desteklerinin kaldırılması yanında tarıma destek veren SEK, EBK, şeker fabrikaları gibi kurumların özelleştirilmesi, tasfiyesi, TSKB gibi ürünleri işleyerek ek katma değerle satışını sağlayan kurumların özelleştirilmesi, faizleri destekleyen TC Ziraat Bankası'nın özelleştirilmesi de dayatıldı. Tohum üreten kurumlar, devlet üretme çiftlikleri tasfiye edildi. Bu dayatmalar adım adım yürürlüğe kondu. Konulmaları sürüyor. Bunların yerine ABD ve AB'nin ancak bazı özel koşullarda uyguladıkları, aşırı stok yaratan, cari fiyatta satılamayan ve üretimin sınırlanması gereğinden ötürü ekilecek arazinin boş bırakılması karşılığı olarak ödenen doğrudan gelir desteği politikası dayatıldı. Oysa bu politika nüfusu arttığı için üretimini arttırması gereken, ihracatı için hiç olmazsa kısmen işlenmiş gıda maddeleri ve dokuma giyim sanayi gibi tarım girdileri kullanan Türkiye için hiçbir anlam taşımamaktadır. Nedeni doğrudan gelir desteğinin DGD üretime değil toprak tapu senedine verilmesi, ödeme sınırının da 500 dönümle sınırlı olmasıdır. Yani şimdi devlet desteği boş oturan toprak sahibine verilirken DGD almak için zaten çok parçalanmış olan tarım toprakları biraz daha parçalanmaktadır. Ne var ki DGD uygulamasını AB ve ABD bütün tarım politikaları içinde sadece kısıtlanacak ve toprağı boş kalacak ürünlerle sınırlarken IMF Dünya Bankası yoluyla Türkiye'ye tek politika olarak dayatılmıştır. Gerek ABD gerek AB ve Japonya tarım üretimine her türlü desteği vermeye devam ettikleri gibi yeni teknolojileri de devreye sokarak üretimi artırıp dünya pazarlarını fethetmeyi sürdürüyorlar. Günümüzde dünya tarım ihracatında ABD'nin payı %13.8, AB'nin payı %13.7'dir. 2001. Yani her ikisi de yılda 50'şer milyar dolardan fazla ihracat yapmakta, dünyada birinci ihracatçı olmak yolunda Türkiye gibi krizlerle gücü kırılan ülkeleri pazarlaştırmaktadırlar. Kişi başına tarımda verdikleri mali destek yılda 280 dolardır. Türkiye'nin tarım ürünü ihracatı ise aynı yıl sadece 2.2 milyar dolar. Salt ürün ithalatı 1.4 milyar dolar. Kişi başına tarımda verdiği destek ise 94 dolardır. Bu dayatmaların sonucunda bugün Türkiye tohum ve hayvan ana stoklarında hemen tümüyle dışa bağımlıdır. Genetik dönüşmüş tohumlar sadece bir yıl kullanıldığı için bu bağımlılık süreklidir. Böylece Türkiye kendi tarım üretimi artışı yılda ortalama %1.4, nüfus artışını dahi karşılayamazken ABD ve AB'nin dev çaplı ihracatına 70 milyonluk bir pazar açmış olmaktadır. Cari işlemler bilançosu CİP açıklarını büyütme eğilimi yaratan bu gidişat bu nedenle kriz hazırlayıcı etkenler arasında yer alır. Dayatılan politikanın kimin yararına olduğu çelişkileri çok açıktır. İ3. IMF'e ilişkin bir iddia da bankaların bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izinlerini iptal etmeden birçoğu küçük bir mali destek ya da düzenleme ile kurtarılabilecek iken bunlara TMSF'nin el koymasını dayatmış olmasıdır. IMF'in burada amacı açıktır. Söz konusu işlemleri yapmayıp doğrudan TMSF'ye el koyduğunda TMSF'nin bankaların yerli yabancı borçlarından da sorumlu olmasıdır. Bu sağ, birçok bankaların haksız yere TMSF'ye devredilmiş olması, Demirbank bu bağlamda açtığı davayı kazanmıştır. Diğer birkaçının davası sürmektedir, demektedir. Bu sav aynı zamanda 2001 krizinin şiddetini IMF'in yabancı alacakları kurtarmak için dayatmalarıyla yaratmış olması demektir. İ4. IMF ile ilişkiler konusunda hükümetin Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'na hazırlattığı kamu açıklarının azaltılmasına yönelik model önerisi başlıklı raporda aynen şöyle söylenmektedir. IMF, ekonomik, sosyal ve siyasal kurumlarımızın tamamını etkisi altına almış, adeta devlet içinde bir devlet konumuna gelmiştir. IMF ve Dünya Bankası gözetiminde uygulanan ekonomik programlar sırasında halkın yoksulluğa sürüklenmesi, devletin güçsüz düşmesi, milletin kendine duyduğu özgüvenin kaybolmaya başlaması, ahlaki çöküntünün derinleşmesi, gelir dağılımının hızla bozulması, ekonomik ve sosyal problemlerin çözümünün yabancı kuruluşlara havale edilmesi gibi nedenlerle alternatif bir modele ihtiyaç bulunduğu kaydedildi. Nakleden Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Sayfası 14 Nisan 2004. Aynı olgu duyarlı akademik çevrelerde metinde konu ettiğimiz kamu yönetimi temel kanunu tasarısı konusunda vurgulanmaktadır. Bir öğretim üyesi bunu DNA ya da genetik kodlamada değişiklik girişimleri her zaman olumlu sonuç vermeyebilir diyerek belirtmiştir. Devletin üst bürokrasisi tarafından belirtilen bu görüşler, krizler nedeniyle dayatılabilen politikaların ve uygulamaların Türkiye'yi hangi noktalara götürdüğünü ortaya koymaktadır. Ülkeyi bu noktalara sürükleyen politikaları uygulayan hükümetler, seçimle iş başına gelmiş olsalar da uygulanan rejimin demokrasi olduğu söylenebilir mi? Kısacası, yaşanan finansal krizler ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yok ederken, söz konusu raporda belirtilen olumsuzlukları yaratırken, demokrasinin de içini boşaltmıştır. Alt başlık 2. Ağır borçlu ülke olarak Türkiye. 1. Krizin ağırlaştırdığı iç ve dış borçlar. İ1. Yaşanan son kriz bir yandan Türkiye'yi kendi çıkarlarına aykırı olan bir dizi IMF Dünya Bankası politikalarını uygulama baskısı altına sokarken bir yandan da ağır borçlu bir ülke konumuna getirdi. Yaşanan son büyüme yılları sayabileceğimiz 1995-97 döneminde nitekim toplam dış borç stoku gayri safi milli hasılanın %45.2'si, iç borç stoku %19.9'u kadardı. Kamu kesimi borçlanma gereği KKBG ve iç dış borç faizlerinin gayri safi milli hasıladaki payları sırasıyla %7.5 ve %8.3 göreli yüksek sayılsa da yönetilemez nitelikte değildi. Ancak 1998'de yansıyan krizle birlikte nasıl tırmandıkları ve en şiddetli kriz yılı olan 2001'de doruk yaptıkları tablo 1'de görülebilir. Bu yıl kamu kesimi borçlanma gereği 2 kattan fazla artmış %16.5, dış borç stoku gayri safi milli hasılanın %79'una, iç borç stoku neredeyse %70'e, ikisinin toplamı gayri safi milli hasılanın %150'sine varmıştır. İç ve dış faiz ödemeleri ise neredeyse gayri safi milli hasılanın 1/4'idir. İşte 1990'ların ortasında orta derece borçlu sayılan Türkiye'yi 2000'lerin başında dünyanın ağır borçlu 7. ülkesi konumuna getiren krizin borç faturası budur. Sadece dış borç tutarı mutlak miktar olarak 1995-1997 ortalaması 82.7 milyar dolardan 2003'te 147.2 milyar dolara çıkmıştır. Borç stoklarının sadece kamuya düşen kısmına gelince tabii iç borç stoku zaten kamu kesimiyle ilgilidir. Dolayısıyla konu sadece dış borç stokunu ilgilendirir. Ancak özel kesim dış borçlarının son banka krizinin açıkça ortaya koyduğu gibi ödenemeyen kısmının da kamu garantisi verilen özel dış borçlarla birlikte kamuya kaldığı burada vurgulanmalıdır. Tablo 2'de dolar üzerinden konsolide bütçe borç stoku iç ve dış borç olarak gösterilmiştir. TL'nin dolar karşısında değerlenmesiyle de şişen iç borçlar 149 milyar dolar ile kamuya düşen dış borç stoku 64.7 milyar dolar birlikte neredeyse 2003 yılı Eylül gayri safi milli hasılasının %95'ine ulaşmıştır. Neyse ki iç borç stokunun yaklaşık 1/3 %30 kamu içi borçlardır. Ancak yine de ortaya çıkan tablo ciddidir. Grafik 1'de 1990-2002 döneminin bütünü için iç ve dış borç stoku kriz yılları işaretlenerek gösterilmiştir. Kriz yıllarında borç stoklarındaki fırlama, fakat izleyen yıllarda ortaya çıkan düşüşlerde oranın kriz öncesi dönemin yine de çok üzerinde kaldığı açıkça görülüyor.